Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programımızı Aerosmith'ten Dream On ile açtık. Haftanın yeni filmlerinden Monkey Man, Maymun Adam'dan geldi.
Evet, bu hafta vizyonda farklı filmlerimiz var, onlardan bahsedeceğiz. Birazcık sayıları azalmakla beraber alternatif film gösterimleri programlarına da bakacağız ve sonrasında da sinema dünyasının haberlerle devam edeceğiz.
Evet, bu haftanın öne çıkan filmlerinden biri Monkey Man, Maymun Adam. Geçtiğimiz aylarda South by Southwest Festivali'nde premierini yaptı ve orada seyirci ödülünü aldı. Dev Patel hem başrolde hem filmin yönetmeni. Daha önce iki kısa film yapmış meğer. Biz kendisini oyuncu olarak biliyoruz. Slumdog Millionaire'den beri herhalde Batı'da en tanınan Hint asıllı oyuncu diye düşünüyorum. Burada da böyle bir aksiyon filmine kendini yerleştirmiş. Zaten çok küçüklüğünden beri de kung fu yaparmış. Hakikaten iyi aksiyonda. Ona Charlotte Copley, Savita Dhulipala ve Pito Baş eşlik ediyorlar. Hindistan'da çekmiş filmi, zaten Hindistan'da geçiyor. Ama bir kurmaca şehirde geçiyor. Bombay'a, Mumbai'a benzeyen. Ve böyle biraz hani hafif kurmacalaştırılmış, biraz da eleştirildi bu yönden aslında. Şimdi şöyle bir hikayesi, filmin bir anlattığı hikaye var, bir kendi filmin hikayesi var. Anlattığı hikaye, genç bir adam büyük bir şehirde hani anonim, neredeyse işte isimsiz diyebileceğimiz bir genç adam dövüş kulüplerinde bir maymun maskesiyle çıkıp, o da Hanuman tanrısına bir referans, öyle bir Hint mitolojisiyle de iç içe geçiyor. Dayak yiyor ediyor, öyle parasını kazanıyor ve aslında geçmişinde de travmatik bir hikaye var. Bunun intikamını almak üzere bir gün harekete geçiyor. Filmin yapılış hikayesinde de Netflix filmi bu aslında, ama bir noktada Netflix gösterime sokmuyor filmi. 3 sene önce bitiyor aslında, 2021 yapımı. Ve de bir noktada vazgeçiyorlar. Hatta hani yok olacakken Jordan Peele almaya karar veriyor. İşte Universal'ı ikna ediyor ve de filmin dağıtım haklarını alıyorlar. Sinemalarda gösterime girmeye karar veriyorlar. South by Southwest'e de gidiyor. Ama arada da bir takım değişiklikler yapılıyor. Dev Patel özel efektlere biraz daha işte özen gösterebildik bu sayede diyor. Ama internette yazılan, çizilenlere göre filmin içinde bu intikam aldığı insanların bir kısmı politikacılar. Bunların arasında da böyle bir dini figür var aslında, son derece dolandırıcı ama işte bir guru olarak biliniyor. Onun desteklediği böyle bir nasyonalist parti var. Bunlar fazlasıyla Modi'nin partisini hatırlatıyorlar ve orijinalde aslında bayraklarının da sarı olduğuna dair bir takım iddialar var. Şimdi filmde gördüğümüz halleriyle onların bayrakları kırmızı. O yüzden zaten Netflix'in de filmi gösterime sokmamasının nedeninin Hindistan'daki işte güçleri alındırmamak, gocundurmamak olduğu söyleniyor. Filmin Hindistan'da bütün bu değişikliklere rağmen muhtemelen gösterime giremeyeceği söyleniyor. Çünkü tematik olarak hakikaten işte gelir eşitsizliği, güç sahibi olanların bunu nasıl suistimal ettikleri üzerine çok eleştirel bir film. Evet, böyle bir tam işin perdeler arkasında ne döndüğünü bilmiyoruz ama sonunda sinemalarımıza geldi. Filmin kendisi de sonuçta bir seyirci ödülü alacak kadar beğenildi South by Southwest'te. Bence biraz uzun, ben bunu her filme söylüyorum zaten, 2 saate yakın. Hindistan'ın John Wick'i diye de bahsediliyor ki çok o havada, yani böyle bir aksiyon müzikali gibi. Sürekli bir takım dövüş sahneleri art arda ve o beni biraz yoruyor bir noktada. Tamam, hani bu da geçsin artık, bir sonraki ne oluyor hikaye gibi bir hisse kapılıyorum. Bir iyi ilk film olarak iyi yapılmış dövüş sahnelerinde de şeyi söylemek lazım. Hani sonuçta bir dövüş sahnesi, demin dediğim dans gibi bir şey aslında, koreografisi olan bir şey ve bunu böyle çok hızlı kurguyla ve çok keserek verdiğinizde biraz inandırıcılığını kaybediyor. Çünkü kurguda çok kurtarılabilen şeyler var. Hani dansta da ne kadar uzaktan biz bütün dans edenlerin ahengini görürsek aslında o kadar daha fiyakalı ve o kadar çekmesi daha zor. Burada biraz fazla kurgu, biraz fazla hız, biraz fazla sürekli böyle bir yoğunluk söz konusu, özellikle belli dönemlerinde filmin. Ama dediğim gibi bir ilk film olarak iyi. John Wick sevenler için gayet bence çekici olacaktır. Nicholas Winding Refn'e de bana çok hatırlattı ki çok net bir şekilde referans veriyor ikisine de, John Wick'e de film. O estetiği sevenler için bir o filmlerin böyle bir Hindistan'dan geleni ve Dev Patel'in de sonuçta başrol oyuncusu olarak zaten her zaman bir bence çekiciliği var, iddiası var. Bir dövüşçü olarak hiçbir zaman beklemiyorduk ama onu çok şey olmasa da, çok kaslı olmasa da zaten daha çok hızıyla ve de işte kendini koruyabilmesiyle dövüşlerde başarı sağlıyor. Bol kanlı revanlı, onu da söyleyelim yani. Hani onu haz etmeyenlerin pek yaklaşmaması gereken bir film. Evet, Monkey Man bence biraz kafası karışık ama böyle bayram öncesi bir aksiyon görelim diyenlere haftanın filmi olabilir.
Eski deyimle haftanın vurdulu kırdılı filmi
Vurdulu
aslında.
kırdılı, çok vurdulu kırdılı.
Şimdi tabii Maymun Adam'da, Monkey Man'de insanlar arasında bu kavgalar, dövüşler. Bir de daha büyük ölçekli bir dövüş filmimiz var bu hafta. Bunda Titanlar kavga ediyor. Ve işte bir şekilde dövüşlerini izlediğimiz o devasa canavarlar, Godzilla ve Kong Yeni İmparatorluk, Godzilla ve Kong serisinin yeni filmi, o da bu hafta itibariyle vizyonda. Yönetmen koltuğunda Adam Wingard'ı görüyoruz. Başrollerinde 2021'deki bu serinin ilk filminden bazı isimler devam ediyor. Rebecca Hall ve Brian Tyree Henry gibi. Rebecca Hall'un evlat edindiği kız rolünde Kayleigh Hotel devam ediyor. Ayrıca Dan Stevens katılmış bu sefer ekibe. O da dinleyicilerimiz Downton Abbey'den hatırlayabilirler. İlk büyük başarısını onunla elde etti. Downton Abbey dizisiyle çok sevilen bir oyuncu oldu. Sonra daha çeşitli gene dizilerle devam ediyor. Oyuncu yani Galli aslında, Galler'den. Artık Hollywood tarafında devam ediyor kariyerine. Bu sefer de aksanı itibariyle şey, Avustralyalı olarak çıkıyor karşımıza filmde ve biraz Dr. Dolittle tarzı bir veteriner ama büyük canavarların veterinerliğini yapıyor. Kong gibi, Godzilla gibi ya da benzer tipte. Godzilla Kong evreni bir önceki filmi hatırlayanlar için aslında bir noktada fark ediliyor gibi dünyada onlarla beraber paralel yaşayan, var olan bir takım titanlar var. Ve bunlar kendi aralarında kavga ediyorlar. Bazen dünyayı korumak için bunu yapıyorlar, dışarıdan gelen başka tehditlere karşı. Ama günün sonunda şeyler, insanlar böyle birazcık telef olabiliyor tabii. Yani çünkü çok devasa yaratıklardan bahsediyoruz sonuçta. Yani o da birazcık işte teferruat olabiliyor. Bu hafta vizyona giren bu Yeni İmparatorluk filminin adının da işaret ettiği gibi aslında bir süre önce şey fark edilmiş, işte yukarıda bizim üzerinde dünyanın kabuğunda yaşıyoruz ama dünyanın alt tabakalarına indiğimizde bir noktada daha önce keşfedilmemiş bir paralel bir dünya var orada. İşte bu filmin başında da Kong o dünyada ama tek başına çok sıkılıyor. O dediğimiz işte o maymunlar türünün o büyük şeyleri aslında onlar da insanlar gibi toplumsal varlıklar, yalnızlık onlara göre değil. O dolayısıyla Kong aslında bir anlamda kaybettiği ailesini ve kendi ırkının örneklerini aramak için de zaman zaman biraz uzaklaşabiliyor evinden. Bir taraftan da bu iç dünya denilen yerin büyük bir kısmı henüz dünyanın yüzeyinde yaşayan insan olduğu tarafından henüz keşfedilmemiş durumda. O alttaki evrenin sadece işte %5'ini haritalandırabildik gibi bilgiler alıyoruz. Rebecca Hall yine bilim insanı kimliğiyle o alt bölgenin şeyini takip projelerinde bir direktör, koordinatör olarak karşımızda. Brian Tyree Henry ise o da ilk filmde dünyayı kurtarmaya yardım ederek dahil olmuş olan yeni nesil podcastçılardan. Bu yeni nesil kendi çekip kendi yayınlayan bir tarafta. Ama nedense elinin altında bir dolu bilim insanı olmasına rağmen Rebecca Hall'un canlandırdığı Aileen'in bazı tam nereden kaynaklandığını bilemediğin sinyallerle karşılaşınca bu podcastimizin kapısını çalıyor. Sen bizimkilerden daha çok biliyorsun diye. Bütün buraları ikna olmak zorunda değiliz tabii. Yani onlara çok takılmıyor. Ama sonuç itibariyle bu dörtlü işte tam anlamıyla şeylerini, üniformalarını giyip kendilerini yerin altındaki o alternatif alttaki dünyaya gidiyorlar. Birazcık bu yeni sinyallerin nereden geldiğine ve neye işaret ettiğini, dünyayı neyin beklediğini bulmak için. Ve hakikaten bu alttaki çukurdaki dünyada yepyeni bir medeniyet keşfediyorlar. Yeni imparatorluk adı da ona geliyor. Ama orada aslında bütün dünyayı ve gezegeni bekleyen bir tehdit var. Ve bu tehdit dolayı bu aşağıda keşfettikleri yeni imparatorluğun sakinleri yardım sinyalleri gönderiyorlar. Bu da Kolezyum'da mışıl mışıl uyumakta olan Godzilla'yı uyandırıyor. Godzilla yardım sinyallerini duyup birkaç böyle kadim şehri daha yok ederek birkaç adımıyla bu yeni şeye dünyanın içindeki dünyaya girerek ve de Kong'la işbirliği yaparak dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Çok aksiyonlu, yani şöyle diyebilirim, gürültülü, büyük canavarlar, titanlar ve hakikaten böyle bir film bekleyenleri bence aksiyon açısından tatmin edecek bütün öğeleri taşıyor. Çok fazla bir politik bilinç, o klasik eski Godzilla filmlerinden birazcık belki bekleyebileceğimiz toplumsal eleştiri dozu çevreye dair çok bir şey söylemiyor. Onu söylemek lazım. Ama büyük yaratıklar birbirleriyle kavga edip çok ses çıkartıp çok gürültülü ve çok ışık, çok patlama falan hepsi var.
Evet, aksiyonun daha küçük aksiyon, daha düşük bütçeli aksiyon, büyük bütçeli aksiyon olarak bu haftayı bu filmler domine ediyor. Yerli yapımlarda Tolga Örnek'in yeni filmi Mucize Aynalar var. Tolga Örnek bir süredir sinemalarda görmüyorduk adını. Bu sefer bir komediyle geliyor karşımıza. Hafif bilim kurguvari. Yakın gelecekte geçen bir takım hikayeler, onlar da Aziz Nesin hikayelerinden yola çıkılarak geliştirilmiş. Başrollerde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu ve Zerrin Sümer yer alıyorlar.
Evet, Mucize Aynalar bakalım nasıl bir ilgi görecek. Birazcık şey, yani bu bilim kurguyla mizahı birleştirmesinin gişede bir karşılığı olacak mı? Merakla bekliyorum. Yani gişeler çok düştü bu arada. Biraz onu da söylemek lazım belki
Evet.
dinleyicilerimize.
Özellikle geçen hafta sonu bir de hem güzel havaların hem seçimin etkisiyle pandemi sonrasında gişelerde görülen Türkiye'deki en düşük sayılara ulaşmış ki önümüzdeki haftalarda da bayram ve böyle bir zayıf vizyon ile daha parlağı olmayacak diye tahmin ediyorum. Bir komedi daha var. O da bir devam filmi. Yedincisiymiş serinin. Hep Yek, Aşiret. Bilal Kaynoğlu
Aşiret.
yönetmiş. Evet. İnan Olaş Torun, Önder Açıkbaş yine başrollerde. Savaş Satış ve Berdan Mardin'i eşlik ediyorlar onlara. Bu bir ikili vardı hep başlarını belaya sokan. Onlar bu sefer de Hakkari'de kendilerine bir takım belalar buluyorlar. Yani bütün diğer filmlerde de olduğu gibi bir hayli cinsiyetçi, çeşitli stereotiplerle işleyen bir komedisi var. Bir de tabii cin filmimiz var, olmaz mı? Küffar. Mesut Erbaş ve Hakan Yusufoğulları yönetmiş. Nur Çiçek Özenir, Burak Küçük ve Sema Sevinç başrollerde. Burada da bir kardeşin kaderi öbür kardeşe büyü yoluyla geçiyor ve bir cin kabilesiyle mücadele etmek zorunda kalıyor aile.
Zor tabii. Bütün
Evet.
aileye şey olması. Genetik miymiş?
Herhalde böyle kardeşler arasında da dolandığına göre.
Olabilir. Bu hafta bir de devam filmi var. Daha dramatik bir yapım. Ben açıkçası fragmanından tam devam olduğunu anlamamıştım önce. Melis beni uyardı, düzeltti o konuda. Bir süre önce aslında oldukça tartışmalı biçimde vizyona giren bir Ahmet Kaya filmi vardı.
Ben de basın bültenlerinin yalancısıyım, onu söyleyelim.
Gani Rüzgar Şabata ve Hakan Gürtok yönetmişler bunu da. Şeyde de öyleydi, ilk filmde de böyleydi. Yani bir Ahmet Kaya filmi yapıyoruz diye çok uzun süredir aslında medyada da haberleri yapılan bir film. Bir taraftan da Ahmet Kaya'nın ailesiyle devam eden bir dava süreci vardı. Ama zannediyorum bu davalar bayağı bir engelledi. En sonunda zannediyorum hukuki engeller kalktıktan sonra bir film yapmak da yetmemiş. Herhalde çektiklerini ikiye böldüler. Ve
O
böyle
daha
bir ikilik.
olabilir gibi geliyor bana. Evet, devam filmi olarak yazıyordu işte davalardan sonra devam filme giriyor diye. Ama sanki 2020'de ilk filmin davaları başlamıştı zaten. Sanki böyle bir bölünmüş gibi de bir hali var. İki Gözüm Ahmet Sürgün olarak geçiyor bu.
Yani bir taraftan da tabii ailesinin izni olmadığı için hiçbir Ahmet Kaya şarkısı kullanılamıyor. Ahmet Kaya sesi kullanılamıyor. Bir sanatçının böyle bir biyopikini yapmak da zor olsa gerek.
Evet, Özgür Tüzer Ahmet Kaya'yı canlandırıyor. Aleyna Solaker, Serdar Orçin ve Ruhi Sarı da var. Evet, yani ülkemiz bu müzisyen biyografilerini seviyor ama bir de izinli olarak yapsalar daha iyi olacak sanki. Sonra bir de hani dava haberleriyle sizi yoruyoruz. Bu hafta iki de animasyon var. Biri Hollywood'dan, biri yerli yapım. Hollywood aslında haftanın bir başka büyük filmi. Kung Fu Panda 4, Mike Mitchell yönetmiş. Jack Black, Awkwafina, Ke Huy Quan, Viola Davis, Dustin Hoffman, Bryan Cranston var orijinal kadroda. Basın gösterimini aslında orijinal versiyonla yaptılar. O yüzden en az bir kopya orijinalde gösterilecek diye tahmin ediyorum. Maalesef basın bültenlerinde Türkçe seslendirenlerin adları hala yok.
Evet, Kung Fu Panda sevdiğimiz bir seri. Po, bu evrenin cesur, her zaman aç, yemek yemeyi seven ama arkadaşlarına sadık şeysi, dövüşçüsü, ejderha savaşçısı pandacığımız. Po'yu seviyoruz gerçekten. Başına gelen çeşitli aksilikler ve yemek yemeyi hiç ihmal etmemesiyle her çeşit savaşın orta yerinde bile buna vakit bulan haliyle. Bu sefer Huzur Vadisi'nin ruhani lideri olması için artık bir takım girişimlerde bulunması gerektiği söyleniyor kendisine. Hani bir şekilde savaşçı olmayı başardı ama sen daha büyük işler için aslında seçilmiştin diyorlar. Onun pek aklına yatmıyor tabii nasıl ruhani lider olacağım diye. Çeşitli maceralardan sonra artık yeni görevine doğru yola çıkıyor.
Evet, diğer animasyon ise Ekip Siberay Güneş Fırtınası. Sinan Güngör'le Yunus Emre Çakır yönetmişler. Seslendirenler Osman Tunca Soysal, İrfan Kılınç, Elif Aykanat Özcan ve İpek Özdinç. Bu da bir güneş fırtınasıyla bütün dünyada internet kesiliyor. Kötü amaçlı bir korsan işte çeşitli uygulamalara zarar veriyor. Siberay ekibi de bu işi çözmek için bir şekilde harekete geçiyor. TRT yapımlarından polis ve polisin özellikle de siber güçler biriminin desteğiyle yapılmış. Hikaye zaten siber dünyada geçiyor. Böyle bir görselliğinde bir Tron özenmesi sezdim fragmanından.
Ben TRT Çocuk ekibinden bir sonraki aşamada artık bir astronot filmi bekliyorum. Malum hazırda yerli ve milli astronotumuzu da gönderdik uzaya. Dolayısıyla onun arkasından bir filmi de yapılır artık diye düşünüyorum.
O da eli kulağındadır. Evet, haftanın vizyonu bu şekilde. Yeşim'in de dediği gibi biraz azalma var diğer gösterimlerde. Zira bayramda onlar da tatil yapacak gördüğümüz kadarıyla. Mesela Sinematek bu akşam saat kaçı gösteriyor? Ettore Scola'nın filmi Mastroianni programında saat 8'de. Yarın da Ackerman programı devam ediyor. Ancak önümüzdeki hafta başka gösterim yok. Yarın 2'de Jean Dielman var, hala görmemiş olanlar için. 6.30'da da Ackerman sineması hakkındaki belgesel Hiçbir Yere Ait Değilim, Chantal Ackerman'ın sineması gösterilecek. Yine
Pazar günü.
Ackerman programından da pazar günü 6.30'da No Home Movie var.
Pazar günü ayrıca saat 2'de Yeni Dönem Türkiye Sineması programından Ziya Demirel'in Ela ile Hilmi ve Alice'i gösterilecek. Filmin ardından da yönetmen Vuslat Saraçoğlu moderatörlüğünde Ziya Demirel'le bir söyleşi gerçekleşecek.
Evet, önümüzdeki haftalarda Beyoğlu sineması da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alıp elden geçirip gösterime açık hale getirdiği. Şimdi zaten belediyede de bir değişiklik olmadığına göre aynı kadronun sürdürdüğünü tahmin ediyoruz. O yüzden benzer temalarla sürüyor. Ayın yönetmeni oluyordu mesela. Bu ay Tunç Başaran'ın filmleri gösterilecek. Hatta bu akşam 6'da ve 9'da Tunç Başaran'la ilgili Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir adlı bir belgesel var. Ayın teması Türk sinemasında çocuk gözünden. Önümüzdeki haftalarda ayrıca altyazının sinema seminerleri devam edecek Beyoğlu sinemasında. SEYAP işbirliğiyle hazırlanan Yakın Dönem Bağımsızlar filmleri devam ediyor. Ömür Atay'ın Kardeşleri ve Reyhan'ın Sarı Sıcak filmleri gösterilecek. TÜRSAM işbirliğiyle Meraklısına sinema sohbetleri devam ediyor. O da daha çok festivaller hakkında konuşulacak bu hafta, festivalin de dönemi olduğu için. Zaten geçen hafta söylemiştik, Beyoğlu sineması tekrar İstanbul Film Festivali'nin lokasyonlarından biri oldu. Ayrıca İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi ve Belgesel Sinemacılar İşbirliği işbirliğiyle Salı belgeselleri de devam edecek Nisan boyunca.
Evet, programın detayları açıklandıktan sonra biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ay boyunca.
Evet, vizyon haberleri demişken Türkiye dışından bir vizyonun haberini verelim. Belki duymuşsunuzdur ama geçtiğimiz hafta Oppenheimer neredeyse bir sene sonra ana vizyonundan girmediği bir ülke vardı. Orada da gösterime girdi ve haliyle Japonya. Sonuçta Oppenheimer'ın hikayesi aslında Japonya'nın en travmatik olaylarından birinin nasıl hazırlandığını anlatıyor. O yüzden en başta böyle bir çekince vardı. Ne zaman girecek belli değildi. 9 ay kadar sonra orijinal vizyondan ve tabii Hiroşima'da da Nagasaki'de de gösterime girdi. Orada çeşitli tabii haber ajansları sinemalardan çıkan insanlarla da görüşmüşler, etmişler nasıl buldunuz diye. Sonuçta film hiç o tarafa değinmiyor. Zaten meselesi de değil bence hani çok da dağıtırdı konuyu ama tabii onu söyleyenler olmuş hani burada ne olduğunu hiç söylemiyor gibi. Ama merak ediyorum hani ne kadar bir gişe yapacak, orada bir ilgi olacak mı? Böyle bir onların kabusu olan bombanın nasıl oluştuğu üzerine bir hikaye Japonlara ne kadar çekici gelecek göreceğiz.
Evet, öte yandan da yaklaşmakta olan İstanbul Film Festivali ile alakalı bugün de şeyi hatırlatmak isteriz. Bugün sabah 10.30 itibariyle herkese bilet satışı açıldı. Eminim biz bu programı siz dinleyinceye kadar arada birkaç kere sistem kilitlenmiştir. Her sene olduğu üzere malum yoğunluktan dolayı. Bu yıl hafta içi 11 seansları 90 liraya olacak. Hafta içi gündüz seansları pardon erken satışlarda 90 lira olacak. Festival başladıktan sonra gündüz seansları 11, 13.30 ve 16 120 lira. Eczacıbaşı genç biletiyle öğrencilere ise yalnızca 20 lira. Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani bu çok büyük bir fırsat öğrenciler için. Özellikle sinema öğrencileri için. Hani bunu kaçırmasınlar. Hafta içi 19 ve hafta sonu seanslarında da yine tam 120 lira. Genç bilete yine 20 lira. Bu çok çok önemli. 21-30 seansları sadece 150 lira. Birazcık daha farklı. Bir diğer güzel haber ise aslında yine 65 yaş ve üzeri sanatseverler için tüm seanslar %25 indirimli. Bu da 65 yaş üstündeki
Evet,
dinleyicilerimiz için.
yani sinema salonlarının 200 küsurlarda gezdiği bugünlerde film festivalinin bu fiyatları tutabiliyor olması hakikaten çok takdiri şayan. Bu sene ne kolay sponsorluğu da olmasının muhtemelen katkısı oldu. Ayrıca yine aynı nedenle epey bir gösterim konuklu olarak yapılacak. Filmlerin yönetmenleri genelde bazı durumlarda oyuncuları gösterimlerde olacak. Çeşitli masterclasslar da olacak. O program kesinleştikçe önümüzdeki haftalarda biz de duyururuz sizlere.
Evet, haberler derken bir de yeni Matrix filmi haberi düştü. Çok yeni gündeme geldi diyelim. Oradan da ilginç bir şey çıkabilir diye düşünüyoruz. Ne dersin Melis?
Evet, Drew Goddard'ın bir projesiymiş bu. Drew Goddard daha çok senarist olarak biliniyor. Biz ilk Buffy the Vampire Slayer severler olarak orada adını görmüştük. En iyi bazı episodların yazarı olarak. Sonra da sinemada Cloverfield, The Cabin in the Woods gibi beğenilen filmler yaptı. Bir önceki Matrix ki ben aslında sevmiştim. Peki
Ben de
hiç
çok
yapamadı.
sevmiştim.
Bir yandan böyle zamanlaması da olmadı falan. Şimdi böyle bir hani artık Wachowski'lerden tamamen çıkıp kendi başına ilerleyen bir franchise oldu gibi görünüyor Matrix. Bakalım Goddard ne yapacak?
Evet, ilginç bir şeyler ortaya çıkabilir. Merakla bekliyoruz. Tabii biz bir taraftan İstanbul Film Festivali'ne gün sayıyoruz ama İstanbul Film Festivali sonrasında dünyanın belki de en önemli bir diğer film festivali başlayacak Mayıs ayında. Ona da aslında bütün dünyada sinema sektörü gün saymaya başladı.
Evet, Cannes Film Festivali Mayıs ortası 15 Mayıs'ta başlıyor. Thierry Frémaux da hemen PR çalışmalarına başlamış. Neler olacağını daha tam söylemediler ama Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğunu biliyoruz. Zaten duyurulmuştu. Hangi filmleri almaya çalışıyormuş onları da duyurdu. Megalopolis'i göstermeyi çok istediğini söylüyor. Açılış filmi belli oldu. Quentin Dupieux'un A Second Act filmi, Léa Seydoux'un başrolünde olduğu. George Miller Furiosa'sını, Mad Max filmini orada premierini yapacağı açıklandı. Herhalde yakında yarışma filmleri de açıklanır.
Evet, bekliyoruz. Onun üzerinde çalışıyorlar. Muhtemelen son pazarlıklar sürüyor şu anda diye tahmin ediyorum. Arada vermiş olduğu detaylı söyleşi de Variety'de bazı filmleri kaçırdığına da nasıl üzüldüğünü anlatmış. Dune 2'de gözü varmış mesela.
Evet, Dune 2 tabii grevler nedeniyle takvimi şaşınca olamadı. Öbür türlü de gerçi sonbaharda girmeyi düşünüyorlardı. O Dune olmayacaktı bu sefer kana bir şekilde. Çünkü Cannes'ın diğer büyük festivallere göre daha yoğun bir ilişkisi var Hollywood'la. Hep böyle bir takım büyük Hollywood filmleri premierlerini orada yapıyorlar. Bir de tabii geçen senenin Cannes'ından sonra beklentiler iyice yükseldi. Çünkü bir düşüşün anatomisiyle ilgi alanı premierlerini orada yapmışlardı. Zaten biri Altın Palmiye'yi de biri büyük jüri ödülünü aldı. Ve yıla damgasını vuran iki film de onlar oldu zaten. Bakalım bu sene neler göreceğiz.
Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna yaklaştık. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta kapanışım, haftanın açılışı Maymun Adam'la yapmıştık aksiyon filmi. Kapanışı daha büyük aksiyonlu filmi Godzilla ve King Yeni İmparatorluk'ta kullanılan şarkılarla yapmak istiyoruz. Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.